Ayrım 25, sayfa 232, 9. bölüm, Uras. Şivek sabah ayini için temel armoniyi çalan ibadet evi çanlarıyla uyandı. Her nota kafasının arka tarafına vurulan bir darbe gibi yeliyordu. O kadar hasta ve yorgundu ki uzun bir süre oturacak gücü bile bulamadı kendinde. Sonunda banyoya gidip uzun, soğuk bir duş yapmayı başardı. Bu da baş ağrısını biraz geçirdi. Ama bütün bedeni ona garip geliyordu. Sanki kötülük doluydu. Yeniden düşünebilmeye başladığında bir gece öncesinden Vea'nın partisinden canlı, duygusuz küçük sahneler, çeşitli anlar ve zaman kırıntıları gözünde canlanmaya başladı. Onları düşünmemeye çalışıyordu ama başka hiçbir şey düşünemez olmuştu. Her şey kötü olmuştu. Masasına oturdu ve orada sabit gözlerle hareketsiz, kendini sersefil hissederek yarım saat kadar öylece kaldı. Daha önceleri utandığı, kendini aptal hissettiği olmuştu. Hem de yeterince çok. Genç bir adamken başkalarının onu garip, kendilerinden farklı biri gibi gördükleri duygusuna kapılıp acı çekmişti. Daha sonraki yıllarda Anares'teki dostlarının birçoğunun kızgınlığı ve nefretini kasıtlı olarak üstüne çektiğini fark etmişti. Ama hiçbir zaman onların yargısını tam olarak kabul etmemişti. Hiçbir zaman utanmamıştı. Bu felç edici utancın tıpkı baş ağrısı gibi sarhoş olmayı izleyen kimyasal bir olay olduğunu bilmiyordu. Bilseydi de onun için değişen pek bir şey olmayacaktı. Utanç, kötülük ve yabancılaşma duygusu onun için vahiy olmuştu. Şimdi her şeyi yeni bir açıklıkla, ürkütücü bir açıklıkla hem de Veya'daki akşamın tutarsız anılarından çok daha ötelere uzanarak görüyordu. Ona ihanet eden yalnızca zavallı Veya değildi. Kusmaya çalıştığı yalnızca alkol değildi. Uras'ta yediği ekmekti. Dirseklerini masaya dayayıp başını elleri arasına aldı. Ellerini ağrının merkezi olan şakaklarına bastırdı. Yaşamın utancın ışığı altında baktı. Anares'te toplumunun beklentilerinin aksine bireysel olarak yapması gereken işi seçmişti. Bunu yapmak isyan etmek demekti. Kendini toplum için tehlikeye atmak. Burada Uras'taysa isyan eğilimi bir lüks, bir kendine adamaydı. Aiyo'da fizikçi olmak demek topluma, insanlığa, doğruya değil devlete hizmet etmek demekti. Bu odada ilk gecesinde onlara meydan okuyarak ve merakla "Beni ne yapacaksınız?" diye sormuştu. Şimdi kendisine ne yaptıklarını biliyordu. Şifolisk ona aşikar gerçeği söylemişti. Ona sahip olmuşlardı. Onlarla pazarlık etmeyi düşünmüştü. Ancak çok saf bir anarşistin düşünebileceği bir şeydi bu. Birey devletle pazarlık edemezdi. Devlet güçten başka bir para tanımaz. Üstelik parayı da kendisi basar. Şimdi Uras'a gelmekle hata ettiğini, bütün ayrıntısıyla başlangıcından bu yana, bütün yönleriyle görüyordu. Bu ilk büyük hatasıydı. Belki de yaşamının sonuna dek onu izleyecek bir hata. Bir kere bunu görünce, aylardır bastırıp görmeyi reddettiği bütün kanıtları yeni baştan düşününce, parantez, orada hareketsiz oturarak bunu yapması oldukça uzun zaman aldı. Sonunda Vea ile aralarına geçen saçma ve dayanılmaz o son sahneye geldiğinde onu bir kez daha yaşayıp yüzünün kulaklarını çınlamaya başlayıncaya dek kızardığını hissedince hepsi geçti. Alkol sonrası bu gözyaşı seli içinde bile hiç suçluluk duymuyordu. Hepsi geçmişti. Düşünülmesi gereken her şey düşünülmüştü. Şimdi ne yapmalıydı? Kendini bir hapishaneye kilitlediğine göre nasıl özgür bir adam gibi davranabilirdi? Politikacılar için fizik yapmayacaktı. Artık açıktı bu. Eğer çalışmayı bırakırsa eve gitmesine izin verirler miydi? Bunu düşününce derin bir nefes aldı ve başını kaldırıp pencerenin dışındaki güneşli, yeşil manzaraya görmeyen gözlerle baktı. İlk defa eve dönmeyi ciddi bir olasılık olarak düşünmüştü. Bu düşünce çitleri yıkıp bütün özlemleri üzerine salmakla tehdit ediyordu Şive'yi. Pravca konuşmak, dostlarla konuşmak, Takveri, Pilun'u, Sadi'yi görmek. Anares'in tozuna dokunmak. Gitmesine izin vermezlerdi. Kendine düşeni ödememişti. Ayrıca o da bunu yapamazdı. Vazgeçip kaçamazdı. Parlak sabah güneşi altında masasında otururken ellerini kasıtlı olarak ve sertçe 2-3 kez masanın kenarına vurdu. Yüzü sakin ve düşünceli görünüyordu. "Nereye gidiyorum?" dedi yüksek sesle. Kapı çalındı. Efor kahvaltı tepsisi ve sabah gazetesiyle içeriye girdi. Her zamanki gibi 6'da geldim ama uyuyordunuz, dedi tepsiyi imrenilecek bir beceriklikle yerleştirirken. Dün gece sarhoş oldum, dedi Şivek. Sürdüğü sürece güzeldir, dedi Efor. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Peki, dedi ve aynı beceriklikle dışarıya çıktı. Bu arada içeri giren Paya'ya eğilerek selam verdi. Kahvaltınızı bölmek istemezdim Şivek. İbadet evinden dönüyordum. Bir uğrayayım, dedi. Otur, biraz kakao iç. Paya en azından onunla birlikte yermiş gibi davranmadan Şivek'in yemek yemesine olanak yoktu. Paya bir ballı çörek alıp tabağında ufaladı. Şivek kendini hala çok yorgun hissediyordu. Ama şimdi çok acıkmıştı ve kahvaltısını enerjiyle saldırdı. Paya konuşmayı başlatmakta her zamankinden çok sıkıntı çekiyordu. Paya sonunda Efor'un masanın üstüne koyduğu katlanmış gazetelere dokundu ve hala şu pislikleri mi alıyorsunuz, dedi eğlenen bir ses tonuyla. Efor getiriyor. Öyle mi? Ben istedim, dedi Şivek, bir anlık araştırıcı bir bakışla Paya'yı süzerek. Ülkenizi anlama yetim arttırıyorlar. Alt sınıflarınızla ilgileniyorum. Analistlerin çoğu alt sınıflardan gelmiştir. Evet, tabii ki, dedi genç adam. Saygılı görünüyor ve başıyla onaylıyordu. Bir parça ballı çörek yedi. Galiba biraz kakao alacağım, dedi. Tepsinin üstündeki zili çaldı. Efor kapıda belirdi. Bir fincan daha, dedi Paya arkasına dönmeden. Şey efendim, dedi. Sizi yine gezdirmeyi düşünüyorduk. Havalar güzelleşiyor. Ülkenin başka taraflarını da gösterecektik. Belki de yurt dışına bir yolculuk. Ama maalesef bu lanet olası savaş bu tür planların hepsini suya düşürdü. Şivek en üstteki gazetenin başlığına baktı. Io ve Tu, Benbili başkenti yakınlarında çatışıyor. Telefax'ta daha yeni haberler var, dedi Paye. Başkenti kurtardık. General Howard yeniden başa geçecek. O zaman savaş bitti mi? Tu doğudaki iki bölge elinde tuttuğu sürece bitmez. Anlıyorum. O halde sizin ordunuz ve Tu'nun ordusu Benbili de savaşacak. Ama burada değil. Hayır hayır, onların bizi ya da bizim onları işgal etmemiz tam bir delilik olurdu. Savaşı yüksek uygarlıkların bağrına getiren bu tür barbarlıkları çoktan aştık. Güç dengesi bu tür asayiş eylemleriyle korunuyor. Ancak resmi olarak savaştayız. Bu yüzden bütün o sıkıcı eski kısıtlamalar gündeme gelecek korkarım. Kısıtlamalar mı? Öncelikle Asil Bilimler Enstitüsü'ndeki araştırmalar gizlilik kazanacak. Aslında önemli sayılmaz. Yalnızca hükümetten bir onay alacağız. Bazen de yüksek düzeydeki yetkililer anlamadıkları bir makalenin tehlikeli olduğunu düşünürlerse yayımlanmasını biraz gecikebilir. Korkarım yolculuk da biraz kısıtlanacak. Özellikle siz ve buradaki diğer yabancılar için. Savaş durumu sürdükçe sanırım başbakanlığın izin almadan kampüsü terk edemeyeceksiniz. Ama bunu pek önemsemeyin. Ben sizi her istediğinizde bütün o formalitelerden geçmeden buradan çıkarabilirim. Anahtarlar elinde, dedi Şivek müzikçe bir gülümsemeyle. Eh, benim uzmanlığım bu. Kuralları bozup otoriteleri alt etmekten büyük zevk alırım. Belki de doğal bir anarşistim. Öyle değil mi? Şu ihtiyar bunak da nerede kaldı? Bir fincan istemiştim. Getirmek için aşağıya mutfağa inmesi gerekiyor. Günün yarısını orada geçirmesi gerekmiyor. Neyse, beklemeyeceğim. Sabahtan kalan zamanımızda ben çalmayayım. Bu arada son uzay araştırma vakfı bültenini gördünüz mü? Reumere'nin yanıtlayıcı hakkında tasarılarını basmışlar. Yanıtlayıcı da ne? Anında iletişim aygıtına verdiği ad. Zamancılar bu siz oluyorsunuz. Zaman süre durum denklemlerini çıkarabilirse mühendislerin de bu da oluyor. Birkaç hafta ya da birkaç ay içinde aygıtı yapabileceklerini, böylece de kuramın doğruluğunu kanıtlayabileceklerini söylüyor. Mühendislerin kendileri nedensel geri çevrilebilirliğinin somut kanıtları. Baksana, ben daha neden oluşturmadan Romero sonucunu elde ediyor. Yeniden gülümsedi. Bu kez pek müzip sayılmazdı. Paya çıkıp kapıyı arkasından kapattıktan sonra Şivek birdenbire ayağa kalktı. Seni gidi iğrenç, çıkarcı yalancı, diye bağırdı Pravca. Yüzü öfkeden bembeyaz olmuş, bir şey kapıp payenin arkasından fırlatmamak için yumruklarını sıkmıştı. Efor tepsi içinde bir fincan ve bir tabak taşıyarak içeriye girdi. Birdenbire durdu. Endişeli görünüyordu. Tamam Efor, paya içmekten vazgeçti. Hepsini geri götürebilirsin. Peki efendim. Dinle, bir süre hiç ziyaretçi istemiyorum. Onları engelleyebilir misin? Kolay efendim. Özellikle istemediğiniz biri var mı? Evet, paye. Hiç kimseyi istemiyorum. Çalıştığımı söyle. Bunu duyduğuna sevinecektir efendim, dedi Efor. Bir an kırışıklıkları kötülükle dolup eridi. Sonra saygılı bir içtenlikle, istemediğiniz hiç kimse benden geçemeyecek, dedi. Ve en sonunda resmileşti. Teşekkür ederim efendim. İyi günler. Yiyecek ve adrenalin Şivin tutukluluğunu dağıtmıştı. Odada bir aşağı bir yukarı yürüdü durdu. Tedirgindi, yerinde duramıyordu. Bir şeyler yapmak istiyordu. Bir yıldır aptallık etmekten başka hiçbir şey yapmamıştı. Artık bir şeyler yapmasının zamanı gelmişti. Peki buraya ne yapmaya gelmişti? Fizikle uğraşmaya. Yetenekleri sayesinde herhangi bir toplumdaki herhangi bir yurttaşın hakkı olan şeyleri istemek için. Çalışma. Çalışırken gereksinimlerini giderme ve ürününü tüm isteyenlerle paylaşma hakkını. Bir odacı ve bir insan olarak haklarını. Yardımsever ve koruyucu ev sahipleri onun çalışmasına izin vermişler, üstelik de çalışırken gereksinimlerini karşılamışlardı. Bu tamamdı. Sorun üçüncü ayakta çıkıyordu. Ama kendisi de oraya henüz ulaşamamıştı. İşini yapmamıştı. Elinde olmayan şeyi paylaşamazdı. Masaya gitti, oturdu ve dar, moda uygun pantolonun en zor erişilebilen ve en az işe yarayan cebinden birkaç karalanmış kağıt parçası çıkardı. Bu parçaları parmaklarıyla yaydı ve baktı. Sabula benzediğini fark etti. Çok küçük harflerle, kısaltmalarla kağıt parçalarını yazıyordu. Şimdi Sabul'un neden böyle yaptığını anlıyordu. Sabul sahiplik ve saklama duyguları içindeydi. Anares'te psikopatlık olarak kabul edilen şey, Uras'ta akılcı bir davranıştı. Şivek yine son derece hareketsiz, başı eğik oturuyor ve üzerine genel zaman kuramının şu anki haliyle çeşitli önemli noktaları not ettiği iki küçük kağıt parçasını inceliyordu. Sonraki üç gün boyunca masada oturup o iki kağıt parçasına baktı. Bazen ayağa kalkıp odada dolaşıyor, bir şeyler yazıyor ya da bilgisayarını kullanıyordu. Efor'dan yiyecek bir şeyler getirmesini istiyor ya da yatıp uyuyakalıyordu. Sonra yine masaya gidip oturuyordu. Üçüncü günün akşamında değişiklik olsun diye şöminenin önündeki mermer bölmede oturdu. Bu odaya bu şirin hapishane hücresinde ilk girdiği gece burada oturmuştu. Genellikle de konukları olduğunda orada oturuyordu. Şu anda konukları yoktu ama sayıyor Paya'yı düşünüyordu. İktidar peşinde koşan herkes gibi Paya da şaşılacak derecede dar görüşlüydü. Aklı çok basit, engelleyici bir biçimde çalışıyordu. Derinlik, etki, hayal gücü eksikti. Aslında ilkel bir aygıttı. Yine de olanakları gerçekti. Biraz bozulmuş olmasına karşın tümüyle yitmemişti. Paya çok akıllı bir fizikçiydi. Daha doğrusu fizik konusunda çok zekiydi. Herhangi bir özgün çalışma yapmamıştı. Ama fırsatçılığı, avantajların nerede yattığını sezme duyusu onu her defasında en umut verici alana yöneltiyordu. Tıpkı Şivek gibi onun da nerede çalışmaya koyulmak gerektiğini anlama yeteneği vardı. Bu yüzden de Şivek onun bu özelliğine tıpkı kendindeki aynı özelliğe saygı duyduğu gibi saygı duyuyordu. Çünkü bu bir bilim adamının en önemli özelliklerinden biriydi. Şivek'e arz edilen çevrilen kitabı son zamanlarda aklını gitgide daha fazla meşgul eden fikirleri içeren görecelik kuramları üzerine sempozyumu veren Paya'ydı. Acaba orası yalnızca düşmanıyla Sayıyor Paya ile karşılaşmak için gelmiş olabilir miydi? Onu aramak için. Kendi kardeşleri ve dostlarından alamadığı şeyi, hiçbir ana neslinin ona veremeyeceği şeyi, yabancının dış dünyanın bilgisi, haberi, ondan düşmanından alabileceğini bilerek gelmiş olabilir miydi? Paya'yı unuttu. Kitabı düşündü. Kitabın tam olarak hangi özelliğinin kendisini bu kadar etkilediğini açıkça ortaya koyamıyordu. Ne de olsa içindeki fiziğin büyük bir kısmının modası geçmişti. Yöntemler dolambaçlıydı. Yabancı davranış bazen hiç kabul edilemez oluyordu. Arzlılar, entelektüel emperyalistler, kıskanç duvar örücüleri, kuramı bulan Einstein bile fiziğinin yalnızca fiziksel usulü kapsadığı ve metafizik, felsefi ya da ahlaki usulü uygulanmaması gerektiği uyarısını yapma gereği duymuştu. Bu tabii ki yüzeysel olarak doğruydu. Yine de akılcı olanla algılanan arasındaki ruh ve madde arasındaki köprüyü, sayıyı, asil bilimin eski kurumlarının kurucularının dediği gibi tartışılmaz sayı kullanmıştı. Matematiği bu şekilde vurgulamak, bütün usullerden gelen ve onlara yol açan usulü kullanmak demekti. Einstein bunu biliyordu. Sevgi dolu bir dikkatle fiziğinin aslında gerçekliği betimlediğine inandığını belirtmişti. Yabancılık ve tanışıklık. Arzlı'nın düşüncesinin her hareketinde Schwenk bu bileşimi buluyor, sürekli şaşırıyordu. Aynı zamanda da sempati duyuyordu. Çünkü Einstein de birleşik alan kuramı üzerine çalışıyordu. Yer çekimini uzay zamanının geometrisini bir işlevi olarak açıkladıktan sonra bu sentezi elektromanyetik güçleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi amaçlamıştı. Başaramamıştı. Yaşadığı sürece de ölümünden sonraki birçok yıl içinde de kendi dünyasının fizikçileri onun yöntemine ve yenilgisine sırt çevirmişler. Verimli teknolojik sonuçlarıyla kuantum kuramının görkemli tutarsızlıklarını takip etmişler. En sonunda da teknolojik usulle o kadar yoğun olarak ilgilenmişler ki bir çıkmaza girmişler. Hayal güçleri tükenmişti. Yine de özgün sezgileri tutarlıydı. Bulundukları noktada ilerleme, Einstein'ın reddetmek istediği belirsizliği önlerine sermişti. Bu reddetme de aynı derecede doğru çıkmıştı, uzun vadede. Yalnızca bunu kanıtlayacak araçlardan yoksundu. Bu araçlar Seyaba değişkenleri ve sonsuz hız ve karmaşık neden kuramlarıydı. Onun birleşik kuramı ceti fiziğinde de vardı ama onu kabul etmek istemeyebileceği terimlerle. Çünkü ışık hızının sınırlayıcı bir etken olması onun büyük kuramları için temel bir nokta olmuştu. Her iki görecelik kuramı da onca yüzyıldan sonra bile aynı derecede güzel, geçerli ve yararlıydı. Ama her ikisi de kanıtlanmayan ve bazı durumlarda tersi kanıtlanmış bir hipoteze bağlıydı. Ama bütün öğeleri kanıtlanabilir biçimde doğru olan bir kuram basit bir totoloji olmaz mıydı? Çemberi kırıp ilerlemek için tek şans kanıtlanamazlık, hatta yanlışlanabilirlik bölgesinde yatıyordu. Bu durumda gerçekten aynı anda var olma hipotezinin Schwenk'in bu son 3 gündür hatta son 10 yıldır kafasını mutsuzca çarpıp durduğu sorunun kanıtlanamazlığı önemli miydi? Sanki sahip olabileceği bir şeymiş gibi kesinlik peşinde koşup durmuştu. Verilemeyen, verildiği zaman da bir hücre haline gelecek olan bir güvence, bir garanti istiyordu. Aynı anda var olma hipotezinin geçerliliğini bir varsayabilse, göreceliğin sevimli geometrilerini kullanma özgürlüğü kazanacaktı. Sonra da devam etmek olanaklı olacaktı. Bir sonraki adım son derece açıktı. Ard arda gelenlerin aynı anda var olması. Bir dizi Seyaba dönüşümüyle halledilebilirdi. Böyle yaklaşınca da ardından gelmek ve orada olmak birbirine karışıklık olarak dıştalamıyordu. Ardışıklık ve eş zamanlılık bakış açılarının temelde aynı şey olduğu açıkça ortaya çıkıyordu. Aralık kavramı evrenin durağan ve devingen özelliklerini birleştirmeye yarıyordu. 10 yıldır gerçeğe bakıp nasıl olmuştu da görememişti bunu. Devam etmek hiç de zor olmayacaktı. Aslında devam etmişti bile. Oradaydı. Uzak geçmişteki bir yanılgıyı anlamasının sonucunda kazandığı yönteme bu ilk görünürde yüzeysel bakışıyla bile ardından gelecek her şeyi görmüştü. Duvar yıkılmıştı. Görüntü hem açık hem de bütünseldi. Gördüğü basitti. Her şeyden daha basit. Basitlikten oluşuyordu. Kendinden bütün karmaşıklıkları, bütün umutları barındırıyordu. Bir vahiydi. Açık yoldu. Eve giden yol. Işıktı. Ruhu gün ışığına koşan bir çocuk gibiydi. Son yoktu. Son yoktu. Yine de bütün rahatlığı ve mutluluğuna karşın korkudan titriyordu. Elleri titriyor, gözleri güneşe bakarmış gibi sulanıyordu. Ne de olsa tensaydam değildir. İnsanın yaşam boyunca beklediği bir şeyin gerçekleştirdiğini bilmesi de gariptir. Fazlasıyla garip. Yine de aynı çocuksu coşkuyla bakmaya ve daha uzağa gitmeye devam ediyordu. Ta ki daha öteye gidemeyene dek. Geri geldi ve gözyaşları arasına baktığında odanın karardığını, yüksekteki pencerenin yıldızlarla dolu olduğunu gördü. O an geçmişti, gittiğini gördü. Ona tutunmaya çalışmadı. Onun kendinin bir parçası değil, kendisinin o anın bir parçası olduğunu biliyordu. Onun elindeydi. Bir süre sonra titreyerek ayağa kalkıp ışığı yaktı. Odada biraz dolaşıp nesnelere, bir kitabın kabına, bir abajura dokundu. Bu tanıdık eşyalara, kendi dünyasına dönmekten mutluydu. Çünkü şu anda bu gezegenle o gezegen, Uras'la Anares arasındaki fark onun için deniz kıyısındaki iki kum tanesi arasındaki farktan daha anlamlı gelmiyordu. Artık uçurumlar, duvarlar yoktu. Artık sürgün yoktu. Evrenin temel taşlarını görmüştü. Sağlamdılar. Yatak odasına doğru yavaşça, biraz dengesizce yürüdü. Soyunmadan yatağa attı kendini. Kollarını başının arkasına kavuşturarak öylece uzandı. Arada bir yapılması gereken işin şu ya da bu ayrıntısını planlıyor ya da öngörüyordu. Ciddi ve keyifli bir minnet duygusu içindeydi. Bu minnetten yavaş yavaş sakin bir hayal dünyasına, ondan da uykuya kaydı. 10 saat uyudu. Aralık kavramını ifade etmekte kullanılacak denklemleri düşünerek uyandı. Masaya gidip denklemler üzerine çalışmaya başladı. O akşamüstü bir dersi vardı. Gidip verdi. Akşam yemeğini kıdemli öğretim üyeleri yemekhanesinde yerken meslektaşlarıyla havadan sudan, savaştan ve açlıkları herhangi bir başka konudan bahsetti. Eğer onda bir değişiklik fark ettilerse bile bunu anlayamadı çünkü aslında onların farkında değildi. Odasına döndü ve çalıştı. Uras günü 20 saatti. 8 gün boyunca günde 12-16 saatini masa başında ya da odada otur atarak gözleri çoğunlukla sıcak sıcak bahar güneşinin, yıldızların ya da sarımsı küçülen ay ışığıyla parlayan pencerelere dönük geçiyordu. Kahvaltı tepsisiyle gelen efor onu yatağının üzerinde yarı giyinik yatarken ve yabancı bir dilde konuşurken buldu. Onu uyandırdı. Şivek irkilerek uyandı. Kalktı ve diğer odaya, tümüyle boş masaya yürüdü. Silinmiş bilgisayara baktı. Sonra kafasına vurulmuş ama henüz bundan haberi olmayan bir adam gibi orada durdu. Efor onu yeniden yatırmaya başardı. Sonra da "Ateşiniz var efendim," dedi. "Doktoru çağırayım mı?" "Hayır." "Emin misiniz efendim?" "Hayır, buraya kimseyi sokma. Hasta olduğumu söyle, Efor." "O zaman kesinlikle doktor getirirler. Hala çalıştığınızı söyleyebilirim efendim. Bundan hoşlanırlar." "Çıktığın zaman kapıyı kitle," dedi Şivek. Saydam olmayan bedeni onu yarı yolda bırakmıştı. Yorgunluktan zayıf düşmüştü. Bu yüzden de endişeli ve ürkekti. PAYE'den, OEA'den, polis arama ekibinden korkuyordu. Uras polisi, gizli polis hakkında duyduğu, okuduğu, yeri anladığı her şey capcanlı ve korkunç bir şekilde aklına geldi. Tıpkı hasta olduğunu kabul eden bir insanın aklına kanser hakkında okuduğu her sözcüğün gelmesi gibi. Ateşin getirdiği tedirginlik içinde efora baktı. "Bana güvenebilirsiniz," dedi adam. Hafif, iğneleyici, atak bir tavırla. Şive'ye bir bardak su getirdi. Sonra dışarıya çıktı ve ardından dış kapının kilidinin sesi duyuldu. Sonraki iki gün boyunca Şive'ye uşak olarak eğitimiyle en küçük bağlantısı olmayan bir zarafetle baktı. "Sen doktor olmalıymışsın Efor," dedi Şivek. Zayıflığı yalnızca bedensel, fazla zararlı olmayan bir halsizliğe dönüşünce. "Benim hanım da öyle der. Şifayı kaptığında benden başka kimsenin ona bakmasını istemez. Sende yetenek var," der. "Sanırım var. Hiç hastalarla uğraştın mı?" "Hayır efendim. Hastanelere bulaşmak istemem. O hamam böceği yuvalarından birinde öleceğim güne lanet olsun." "Hastaneler mi? Nesi var?" "Önemli değil efendim. Siz kötüleşirseniz oraya götürülecek değilsiniz," dedi Efor nazikçe. "Neyi kastediyorsun o halde?" "Bizim gittiğimiz türden hastaneleri. Pislik içinde, bok gibi," dedi Efor. Sesinde vahşilik yoktu. Betimleyiciydi. "Eski bir çocuğu hastanede kaybettik. Yerde delikler var, büyük delikler. Kirişler gözüküyor, anlıyor musunuz?" "Nasıl olur?" diyorum. "Anlıyor musunuz? Deliklerden fareler geliyor, doğruca yataklara. Eski bina diyorlar, 600 yıldır hastane olarak kullanılıyor. Adı yoksullar için kutsal uyum kurumu. Kendisi ise bombok." "Hastanede ölen senin çocuğun muydu?" Evet efendim, kızım Laya. Neden öldü? Kalp kapağı, öyle dediler. Pek büyümedi. Öldüğünde de 2 yaşındaydı. Başka çocuğun var mı? Yaşayan yok. Doğan 3 tane. Benim anıma çok dokundu. Ama şimdi diyor ki, eh ne yapalım? Onları daha fazla düşünüp üzülmeye gerek yok. Nasılsa daha iyi oldu. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı efendim? Eforum birdenbire üst sınıf söz dizimine geçmesi Şive'yi şaşırttı. Sabırsızca evet dedi. Konuşmaya devam et. Ayrım sonu.